Ayrım 19, sayfa 195. Ama 645. gece olunca demiş ki, ben senin küçük şeker kamışınım ey emirül müminin demiş. Bu sözleri duyan Ebul Hasan, yorganı üstünden atmış, gözlerini açarak gerçekten karşısında yatağın kenarına oturmuş, gözdesi küçük şeker kamışını ve üç sıra halinde ayak üzeri dizilmiş tek tek tanıdığı öteki genç kızları, gül yaprağını, mermeri boyunu, inci destesini, sabah yıldızını, misk tanesini, nar yüreğini, mercan ağzı, Hindistan cevizini, yüreklerin gücünü ve ötekileri görmüş. Ve bu görünüş karşısında sanki onları kafasına yerleştirmek istercesine gözlerini ovuşturmuş ve "Kimsiniz siz ve kimim ben?" diye haykırmış. Hepsi birden çeşitli ses perdesinde ama tek ağızdan çıkmış gibi "Alemin şahı, Efendimiz Emir-ül Müminin Halife Harun Reşit'e utkular olsun" diye haykırmışlar. Ebul Hasan da şaşkınlığın sınırında "Yani Sefi Ebul Hasan değilim öyle mi?" diye sormuş. Hepsi bir ağızdan "Kötülük senden ırak olsun, sen Ebul Hasan değilsin, fakat Ebul Hüsün'sün, sen bizim hükümdarımızsın, başımızın tacısın" diye yanıt vermişler. Ebul Hasan da kendi kendine "Bu kez uyuyor muyum, uyanık mıyım, iyice anlamalıyım" demiş ve şeker kamışına dönerek ona "Küçük, yaklaş bakalım" demiş. Şeker kamışı başını uzatmış, Ebul Hasan da ona "Kulağımı ısır" demiş. Şeker kamışı da küçük dişlerini Ebul Hasan'ın kulak memesine daldırmış. Ama öylesine kıyasıya ısırmış ki Ebul Hasan büyük bir dehşetle yerinden sıçramış. Sonra da "Ben kuşkusuz Emirül Müminim, ben Harun Reşit'in ta kendisiyim" diye haykırmış. Ve hemen çalgıcılar aynı anda coşkulu bir oyun havası çalmaya ve şarkıcılar hep bir ağızdan canlı bir şarkı okumaya başlamışlar. Ve tüm genç kızlar el ele tutuşarak odada büyük bir daire oluşturmuşlar ve ayaklarını yeğenilikle kaldırarak şarkının nakaratını esas bölümüne yanıt olarak okuyup yatağın yöresinde raks etmeye başlamışlar. Ve bunu öylesine bir coşku ve çılgınlıkla yapmışlar ki Ebul Hasan da birden coşarak heyecana kapılmış ve üzerinden yorganı yastığı atmış ve gecelik takkesini havaya fırlatmış. Yataktan sıçrayıp giysilerini yırtarcasına çıkarıp tümüyle soyunmuş ve zebbi ileride kıçı çıplak genç kızların arasına katılmış. Ve onlarla birlikte binlerce kıvırmalar yaparak göbeğini, zebbini ve art yuvarlarını hoplatarak kopan kahkahalar ve artan gürültüler arasında raks etmeye başlamış. Öylesine soytarılıklar yapmış ve öylesine eğlendirici davranışlarda bulunmuş ki perdenin arkasındaki halife artık keyfinin patlamasına engel olamamış ve ard ardına öylesine kahkahalar koparmış ki raksın, şarkının ve vurgulu, telli ve nefesli sazların çıkardığı patırtıyı bastırmış ve hıçkırık tutarak sırtüstü devrilmiş. Neredeyse bayılacakmış. Ama yine de ayağa kalkmayı başarmış ve perdeyi açarak başını ileri uzatmış. Ve "Ebul Hasan, ya Ebul Hasan, sen beni gülmekten öldürmeye yemin mi ettin?" diye haykırmış. Halifeyi görüp sesini işitince raks birdenbire kesilmiş. Genç kızların her biri bulundukları yerlerde kımıldamadan donup kalmışlar. Ve gürültü öylesine kesilmiş ki yere bir iğne düşse sesi duyulurmuş. Ve Ebul Hasan şaşkın ötekiler gibi durmuş ve başını sesin geldiği yana çevirmiş. Halifeyi görmüş ve aynı bakışla onun kişiliğinde Musullu taciri tanımış. O zaman parıldayan şimşek hızıyla başına gelen her şeyin nedeninin o olduğuna dair kavrayış zihninden geçmiş. Ve birdenbire tüm şakanın farkına varmış. Ve de tedirgin olmaktan ve şaşkınlığa düşmekten uzak halifenin kişiliğini tanımazlığa yeltenir gibi davranmış. Ve o da kendi hesabına eğlenmek için halifeye doğru ilerlemiş ve ona "Ha ha, ey kıçımın taciri, işte karşımdasın. Bekle, sana namuslu insanların kapısı nasıl açık bırakılırmış öğreteyim de gör" diye haykırmış. Halife avazı çıktığı kadar kahkaha atarak "Aziz atalarımın onuru üzerine yemin ederim ki, ey Ebul Hasan kardeşim, sana verdiğimiz sıkıntıların zararını ödemek için canının istediği her şeyi bağışlayacağıma yemin ederim. Ve sen bundan böyle benim sarayımda kardeşim gibi karşılanacaksın" diye yanıt vermiş. Ve onu bağrına basarak coşkuyla öpmüş. Bunu izleyerek genç kızlara dönmüş ve onlara kendi özel dolabından çıkarılacak giysilerin en zenginlerinden ve en görkemlilerinden birini seçerek kardeşi Ebul Hasan'a giydirmelerini emretmiş. Genç kızlar da çabucak bu emri yerine getirmişler. Ebul Hasan tam olarak giyinince halife ona "Konuş Ebul Hasan, benden isteyeceğin her şey o anda sana bağışlanacaktır." demiş. Ebul Hasan da halifenin önünde elleri arasından yeri öperek "Ben cömert efendimizden sadece bir şey dilemek isterim. O da tüm ömrünce kendi gölgesinde yaşamayı bana lütfetmesidir." diye yanıt vermiş. Halife Ebul Hasan'ın duyarlılığının inceliğinden son derece etkilenerek ona "Senin çıkarını düşünmeyişini çok beğendim Ebul Hasan ve de şu andan başlayarak seni sadece içki arkadaşım ve kardeşim olarak seçmekle kalmıyor, günün ve gecenin her saatinde giriş ve çıkışlarında özgür olarak saraya girme hakkı da tanıyorum ve dahası istiyorum ki amcamın kızı Zübeyde'nin dairesi bile başkalarına olduğu gibi sana yasaklanmasın. Ve gecenin ya da günün hangi saati olursa olsun ben oraya girdiğimde benimle birlikte olasın." demiş. Halife aynı zamanda Ebul Hasan'a sarayda görkemli bir daire tahsis etmiş ve maaşının ilk bölümü olarak 10 bin altın dinar vermiş. Ve hiçbir şey noksan olmaması için gerekli ilgiyi göstereceğini vaat etmiş. Bunu izleyerek onu bırakıp ülkenin işlerini görmek üzere divana gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 647. gece olunca demiş ki, bunu izleyerek onu bırakıp ülkenin işlerini görmek üzere divana gitmiş. O zaman Ebul Hasan gidip annesine başına gelenleri anlatmayı daha fazla ertelemek istememiş. Ve onu bulmaya koşarak kendisine olup biten garip olayları başından sonuna kadar ayrıntılarıyla anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok ve belki de işlerin esasını kavramaya zekası yetmeyebilir diye bütün bu işleri halifenin sırf evlenmek maksadıyla başına açtığını ona açıklamaya da savsaklamamış. Ve de ama artık her şey benim yararımı oluşturacak şekilde sonuçlandığına göre hayırsever Tanrı'ya şükürler olsun diye eklemiş. Sonra her gün gelip onu göreceğini vaat ederek çabucak onun yanından ayrılmış ve sarayın yolunu tutmuş. O sırada onun halife ile olan serüveninin velvelesi ve yeni durumu bütün mahallede ve oradan da Bağdat'ın her yanında sonra da uzak yakın bütün eyaletlerde duyulmuş. Ebul Hasan'a gelince halifenin yanında geçirdiği gözde yaşam onu küstah ve nahoş kılacağına sadece güzel doğasını, şakacı kişiliğini ve neşesini arttırmış. Ve günlerini halifeyi ve saraydaki büyük küçük herkesi zekasından doğan nüktelerle ve şakalarıyla güldürerek geçirmeye başlamış. Onun meclisinden mahrum olmak istemeyen halife de kendisini her yere, hatta özel dairesine ve karısı Sid Zübeyde'nin yanına götürmüş. Bu halifenin büyük veziri Cafer'e bile tanımadığı bir lütufmuş. Dolayısıyla Sid Zübeyde onun harem dairesinde halife ile bulunduğu sırada gözlerini cariyelerinden birine, tam da şeker kamışı diye adlandırılana saptamaktan kaçınmadığını ve küçük cariyenin de Ebul Hasan'ın bakışlarının etkisi altında kızardığının farkına varmış. Bundan dolayı bir gün kocasına, "Emirül müminin, kuşku yok ki sen de benim gibi Ebul Hasan ile küçük şeker kamışı arasında geçen kesin aşk belirtilerinin farkına varmışsındır. Onları evermek konusunda ne düşünürsün acaba?" demiş. Halife, "Olabilir. Bunda bir uygunsuzluk görmüyorum. Zaten bunu ben de uzun zamandır düşünmekteydim. Ama devlet işleri gerekli ilgiyi göstermeme engel oldu. Ve de buna çok üzüldüm. Çünkü onun evinde geçirdiğim ikinci gece Ebul Hasan'a beğeneceği bir eş bulmayı vaat etmiştim. Şimdi görüyorum ki bu iş için şeker kamışı uygundur. Artık bize sadece böyle bir evliliğin onların hoşuna gidip gitmeyeceğini soruşturmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor." diye yanıt vermiş. Ve hemen Ebul Hasan ile şeker kamışını çağırtmışlar ve onlara evlenmek isteyip istemediklerini sormuşlar. Şeker kamışı yanıt olarak son kertede kızarmakla yetinmiş ve Sid Zübeyde'nin ayaklarına kapanarak teşekkür anlamında giysisinin eteğini öpmüş. Ama Ebul Hasan, "Kuşkusuz ey emirül müminin, kölen Ebul Hasan senin cömertliklerinle boğulmuştur. Ama adı bile hoş niteliklerini belirleyen bu güzel genç kızı eş olarak evime almadan önce hanımı Sid Zübeyde'nin ona bir soru sormasını isterdim." diye yanıt vermiş. Sid Sübeyde de gülerek ona, "Bu nasıl bir soru, ey Ebul Hasan?" demiş. O da, "Ey hanımım, eşim acaba benim sevdiğim şeyi sevecek mi, onu öğrenmek isterdim. Çünkü hanımım, sana itiraf etmeliyim ki benim değer verdiğim şeyler şarapla keyiflenmek, yiyecekle zevklenmek ve şarkı ve güzel şiirlerle neşelenmektir. Eğer şeker kamışı bütün bu şeyleri seviyorsa ve dahası duyarlıysa ve senin de bildiğin o şeye asla hayır demeyecekse hanımım, onu büyük bir aşkla sevmeye boyun eğerim. Yoksa vallahi bekar kalırım," diye yanıt vermiş. Sid Sübeyde de bu sözleri duyunca gülerek şeker kamışına dönmüş ve ona, "İşittin değil mi? Ne cevap vereceksin bakalım?" diye sormuş. Şeker kamışı da başıyla olumlu bir işaret vermiş. O zaman halife gecikmeksizin kadı ve şahitleri çağırtmış, onlar da evlilik sözleşmesine yazmışlar. Ve bunu fırsat bilerek sarayda 30 gün 30 gece süreyle büyük şölenler verilmiş, şenlikler yapılmış. Bu sürenin sonunda iki evli genç tam bir huzur içinde birbirinden zevk alabilmişler. Ve yaşamlarını yiyerek, içerek, kahkahalar atarak ve hesapsız harcamalarla geçirmişler. Yemek, meyve, tatlı tabakları ve içki bardakları evlerinde hiç boş kalmamış. Neşe ve zevkler her anlarında vurgulanmış. Böylece belli bir süre geçtikten sonra paralarını şenliklerde ve eğlenceler kurarak harcamış bulunduklarından ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmamış. Ve onlara yiyecek sağlayan kişilere olan borçlarını ödeyemez olmuşlar. Kendilerini çok bahtsız hissederek ve utangaçlıklarından dolayı halifeye ya da Sid Sübeyde'ye gidip dertlerini açamamışlar. O zaman başlarını eğip durumlarını düşünmeye başlamışlar. İlkin başını kaldıran Ebul Hasan olmuş ve kuşkusuz çok savurgan davrandık. Şimdi de gidip bir dilenci gibi kendimi ortaya koymaya utancım engel oluyor. Senin de gidip Sid Sübeyde'den talepte bulunmanı istemem. Böyle olunca yapılacak tek şeyi düşündüm ey şeker kamışı demiş. Şeker kamışı da içini çekerek, söyle, yapmak istediğinde sana yardım etmeye hazırım. Çünkü gidip yalvar yakar dilenemeyiz ve öte yandan yaşam tarzımızı değiştirip başkalarının saygısını yitirme pahasına masraflarımızı da kısamayız diye yanıt vermiş. Ebul Hasan, biliyorum ki ey şeker kamışı, bahtın dönüşümleri dolayısıyla içine gireceğimiz çeşitli koşullarda bana yardım etmekten asla kaçınmazsın. Bu durumda bil ki bu sıkıntıdan kurtulmamız için tek bir çare var ey şeker kamışı. Kız da çabuk söyle nedir deyince Ebul Hasan, kendimizi ölüme terk etmek. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 648. gece olunca demiş ki, kendimizi ölüme terk etmek demiş. Bu sözleri duyunca genç şeker kamışı korku içinde, yo vallahi ben ölmek istemiyorum ve sen bu çareyi sadece kendin için kullanabilirsin diye haykırmış. Ebul Hasan üzülüp kızmadan, ah kadın milleti, bekarlığım sırasında yalnız yaşamak kadar değerli hiçbir şey olmadığını bilirdim. Senin kararın bunu bana iyice kanıtladı. Eğer bana bunca kesinlikle yanıt verecek yerde benden açıklama istemiş olsaydın, sana önerdiğim ve hala da önermekte olduğum bu ölümden nasıl sonsuz derecede sevineceğini anlatırdım. Anlamıyor musun ki ömrümüzün geri kalan bölümünde paraya sahip olmak için gerçek bir ölüm değil ama ölüyor gibi görünmek söz konusudur diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan şeker kamışı gülmeye başlamış ve bu nasıl olur diye sormuş. O da dinle bak ve sana önerdiğimi asla aklından çıkarma. İşte böyle. Bir kez ben ölünce ya da daha doğrusu ölmüş gibi görününce, çünkü ilk ölen ben olacağım, bir kefen alır ve beni içine sarmalarsan, bu iş bitince beni şu içinde bulunduğumuz odada tanımlanan şekilde sarığım yüzüme konmuş, yüzüm ve ayaklarım Mekke'ye doğru, Kabe doğrultusunda çevrilmiş olarak yatırırsın. Sonra yürek paralayan feryatlar koparırsın. Korkunç uğultularla uğuldarsın. Olağan ve olağan dışı gözyaşları dökersin. Giysilerini yırtarsın ve saçlarını yolar gibi davranırsın. Ve tam bu havaya girdiğinde gözyaşları içinde ve saçların darmadağınık gidip hanımın Zübeyde'nin huzuruna çıkarsın. Ve hıçkırıklarla ve çeşitli bayılmalarla kesilen sözlerle acındırıcı bir şekilde benim ölümümü anlatırsın. Sonra da yere yığılarak orada bir saat kadar gelip seni ayıltmak için kullanacakları gül suyu yüzüne serpilmedikçe aklını başına toplamamış görünürsün. ve o zaman ey şeker kamışı, evimize altınların nasıl aktığını göreceksin demiş. Bu sözleri duyan şeker kamışı, kuşkusuz, böylesi bir ölüm mümkündür ve bunu yerine getirmen için sana yardım edeceğim demiş. Sonra da, peki benim ne zaman ve ne şekilde ölmem söz konusu diye sormuş. O da, sen ilkin benim sana söylediğim şeyleri yap, sonrasını Tanrı'ya bırakalım demiş. Sonra da, işte ben ölüyorum diye eklemiş ve odanın ortasına serilerek ölmüş gibi yapmış. O zaman şeker kamışı onu soymuş, bir kefene bürümüş, ayaklarını Mekke doğrultusunda uzatmış ve yüzünü sarıyla örtmüş. Bunu izleyerek Ebul Hasan'ın kendisine öğrettiği gibi yürek paralayarak feryatlar koparmaya, sıradan ve sıra dışı gözyaşları dökerek uğuldamaya başlamış. Giysilerini yırtmış, saçlarını yolmuş ve yanaklarını tırmalamış. Ve tanımlanan hale gelince yüzü safran gibi sarı, saçları darmadağın Sid Zübeyde'nin huzuruna çıkmış. Ve kayaların bile bağrını yaracak bir inilti kopararak hanımının huzurunda boylu boyunca yere yıkılmış. Zaten kendi dairesinde uzaktan şeker kamışının kopardığı yürek delici haykırışlarını ve uğultularını duymuş olan Sid Zübeyde, gözdesini bu durumda görünce kocası Ebul Hasan'ın öldüğünden kuşku duymamış. Ve acımanın sınırında ona acıyarak durumunun gerektirdiği her türlü özeni göstermiş ve onu dizlerine oturtarak yaşama döndürmekte başarı sağlamış. Ama şeker kamışı iki gözü iki çeşmeye inlemeyi ve yüzünü tırmalamayı ve saçlarını yolmayı, yüzünü ve bağrını dövmeyi inlemeler arasında Hasan'ın adını anarak sürdürmüş. Sonra hıçkırıklarla bölünen sözlerle Ebul Hasan'ın hazımsızlığa uğrayarak o gece öldüğünü anlatmış ve bağrına son bir yumruk indirerek "Bana da artık ölmekten başka çare kalmadı ama Allah hanımımızın ömrünü uzatsın" demiş ve kendini bir kez daha Sid Zübeyde'nin ayakları dibine atarak kederden bayılmış. Bunu gören tüm kadınlar onun yöresinde ağlaşmaya başlamışlar ve sağlığında kendilerini şakaları ve neşeli doğasıyla pek çok eğlendiren Ebul Hasan'ın ölümüne yanıp yakınmaya başlamışlar. Ve gözyaşları ve hıçkırıklarıyla yüzüne gül suyu serpilerek kendine getirmiş olan şeker kamışının matemine ve acısına ne denli katıldıklarını göstermişler. Sid Zübeyde'ye gelince, o da cariyeleriyle birlikte Ebul Hasan'ın uğruna gözyaşı döktükten sonra böylesi bir durumda söylenebilecek tüm başsağlığı sözcüklerini söyleyip haznedarını çağırarak ona "Git benim özel çekmecemden 10.000 altın dinarlık bir kese al ve onu şu zavallı, şu gözü yaşlı şeker kamışına ver de kocası Ebul Hasan'ın cenazesini şanına uygun şekilde kaldırsın" demiş. Hazinedar da çabucak bu emri yerine getirip altın torbasını bir hadım ağasının sırtına yükleyerek götürüp Ebul Hasan'ın dairesinin kapısına bırakmış. Sonra Sid Zübeyde gözdesini kucaklamış, ona yeniden teselli edici tatlı sözler söylemiş ve ona "Tanrı sana acını unuttursun ey şeker kamışı ve yaralarını onarsın ve rahmetlinin yitirdiği ömründe sana versin" diyerek kendisine salonun çıkış yerine kadar eşlik etmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.